Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında biliyorsunuz şu kaybettiğimiz, geçirdiğimiz, ayrı kaldığımız 10 günün biraz muhasebesini yaptık ve bir parça geçmişe götürerek aslında 10 günde de pek bir şey kaybetmediğimiz, mesela 14 sene önce de zaten aynı yalanların söylendiğini anlatmaya çalıştım size. Ve bugün bizi siyasete bir şekilde boğmaya çalışan, ki bu hafta önemli bir hafta, 15 Temmuz 2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü, 5. yıl dönümü ve bu hafta bir takım şeyler unutturularak sadece bir bölümü anlatılacak bunların. Bir parça onları hatırlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız, siz yayını paylaşacaksınız. Ben de geri kalmayacağım tabii, ben de paylaşacağım yayını. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan da çok fazla sayıda gelmiş. Hakikaten özleşmişiz. İnanın kalp kalbe karşı, onu bilin. Aynı şekilde bu özlem. Hatta tatil yaptığım kısa süre içinde karşılaştığımız insanlar da, onlarla da Pelin Hanım'la, Emine Hanım'la sokakta karşılaştığımız, görüştüğümüz insanlarla, onlarla da aynı şeyleri konuşmuştuk. Bilmiyorum şu anda yayını izliyorlar mı ama hakikaten özleşmişiz. Artık uzun sürüyor çünkü 6 seneyi buldu beraberliğimiz neredeyse. Ağustos'un sonunda 6. yılımız olacak ve bu bir alışkanlık haline geldi hepimiz için. Şöyle mesajlar gelmiş. En çok onlara memnun oldum. Ya bu bir hafta, yayının olmadığı bir hafta boyunca aslında burada yaptığımızın kıymetini, benimle alakalı değil, hepimizin birlikte yaptığımız işin kıymetini daha iyi anladık diye. Doğrudur işte, yani medyanın içinde dik durmaya çalışan insanları sonuçta. Ve yaptığımız, hep söylüyorum yani, ben yayıncı olarak yapacağım işi biliyorum. Bu konuda bir tevazu falan gösterecek değilim ama bu iş, siz olmazsanız hiçbir işe yaramaz. Onu da bilecek kadar hepimizin kafası çalışıyor çok şükür. Birlikte o yüzden bir şeyler yapıyoruz diyorum. İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi 26 Ağustos, doğrudur Gül Hanım. 26 Ağustos bakalım. Büyük kutlamalar, havai fişekler. Evin içinde atmak zor oluyor. Yoksa atarım yani, burada ayıp ediyorsunuz ama. Gazetelere bakacağız. Gazetelerde ne olduğunu. Bir kere bu hafta pazartesiyle birlikte. Şimdi bugün ayın 12'si, 15 Temmuz'da. Yani bundan 3 gün sonra. Yapılacak anmalar için hazırlıklar başlamış. Büyük kahramanlık hikayeleri, ama bu yayınlar boyunca sürekli olarak bu hafta boyunca hatırlatacağım bunu. Burada anlatılanlar 250 insanımızın hayatını kaybettiğini, 2500 insanın yaralandığı gerçeğini değiştirmiyor. Onlarla ilgili oluşturulan vakıftaki paraların kaybolduğu gerçeğini, Gaziler Vakfı ile ilgili söylüyorum. Paraların kaybolduğu gerçeğini değiştirmiyor ve bu insanların, o darbe girişiminde bulunan alçak cemaatçilerin bugün hala hani yurt dışından mesajlar atıyorlar, yayınlar yapıyorlar. Bazılarını çok seviyorsunuz siz, izliyorsunuz ama adam doğru söylüyor falan. Ya bizatihi tabii ki doğru söyleyecek. Yapan o zaten. O çok affedersiniz ama o haltı yiyen olduğu için çok iyi biliyor, çok temiz biliyor hepsi. Mesela onların isimli itiraflarını göreceksiniz. Gazetelerde, televizyon ekranlarında başlayacak. Evet, biz soruları çaldık falan diye. İşin akıldan ayrılan bölümü şurası. Bunların hepsine tamam bir yere kadar. Ya kardeşim, geçmişte bunlar yaşanırken, mesela 2010 yargı reformu yapılırken, o anayasa değişikliği yapılırken, ya cemaat burada devleti ele geçirmeye çalışıyor diyen insanlar, bizler, o gün vatan haini deniyordu. Lan bugün yine deniyor. Burada bir saçmalık yok mu? Oysa o gün kol kola yürünen insanlar bugün vatan haini olarak adlandırılıyor. Ben ne ara geçtim yanlarına? Benim anlamaya çalıştığım hikaye bu. Akıldan ayrılan bölüm bu. Konya yolunun hemen kenarında 628 katlı binası olan bir arkadaş var biliyorsunuz. Kainat İletişim Başkanı kendisi. Kozmos'un içinde iletişim yapılacaksa o yapıyor. Ve onun mesela şöyle bir çıkışı oldu. İnternet medyasına da artık bir düzenleme gelmeli. Allah aşkına yapsana bir düzenleme ya. Vallahi ne olur bir yap. Çok ciddi söylüyorum. Lütfen, rica ediyorum, bir düzenleme yap. Vallahi bak, radyo televizyon üst kuruluna son kullanım yetkisini verdiğiniz o yönetmelik duruyor hala. Kullanmadınız, 2 sene geçti üstünden. Kullansanıza. Kullanın. Bütün dünyaya nasıl madar olunuyor anlayın. Hep beraber görelim kardeşim. Sıkıntı yok ki. Hep beraber görelim. Ne kadar baskıcı olduğunu, zihniyetinizin ne olduğu görülsün. Hadi. Bak, ödül meydan diyorum ben de sana. Yap madem, atıp tutuyorsun. Mesela her gün açılan 10 milyon internet sitesini nasıl denetleyeceğini lütfen bana bir anlat. Ne olur. Hani sallıyorsun ya, böyle çamur deryasının dibine iki ayağının üzerine doğrulduğu için kendini insan zanneden bir sığırı koyuyorsunuz. Mesela diyor, çok güzel ya, temizlendi bu, temiz oldu falan diyor ya. Şimdi onu ikna edersin de beni edemezsin ki tatlım. Mümkün değil böyle bir şey. 10 milyon internet sitesi, ne yapacaksın? Radyo televizyon üst kurulu eliyle mi? Ne yapacak mesela orada çalışan uzmanlar? Hep beraber bilgisayarın başında yenisi açıldı, kapat, bir tane daha açıldı. Ya şuna benziyor bu gerçekten. Bu bir ruh hastalığı. Hani böyle oyun salonlarında, çocukların oynadığı oyun salonlarında bir alet vardır. Adını bilmem. Bazılarından sincap çıkar, bazılarından ayı çıkar. Böyle pat pat pat çıkar. Elinizde bir plastik çekiçle kafalarına vurup sokarsınız ya. Bak ona dönersiniz hep beraber. Hani yeni internet sitesi tak çıktı tak tak tak tak falan diye. Yani öyle bir yere geliyorsunuz ki artık akıldan tamamen yırtıldınız ve saçmalayarak devam ediyorsunuz. Bugün televizyon ekranlarında uzunca bir dönem boyunca onu işten attık, bunu alacağız, zaten bu büyüyor, öbürü küçülecek falan filan diyen abuk bir tip vardı ya, yalaka. Hatta Sedat Peker onunla ilgili olarak ulan orada o otelde nasıl kaldığını, kimlerden para aldığını açıklayacağım dedikten sonra toz olmuştu, hatırladınız mı? Soytarının teki. Bugün yazı yazmış mesela. Diyor ki 28 Şubat'ın medyaya yargılansın. Allah aşkına aklına bu mu geldi? 15 Temmuz darbe girişimi haftası. Ha, ne yaparız? Şimdi burada 15 Temmuz'u çok deşerlerse o buradan bize de kolçak olur. Dur o zaman biz şey yapalım, 28 Şubat'a dönelim. Öyle mi? Ya kafam bir parça çalışsa, bak bir parça nohut kadar çalışsa şunu düşünebilirsin en azından. 28 Şubat'ta o gün orada yapılan, hani senin söylediğin darbeyle birlikte iktidarı kaybeden güç var ya, Refah Partisi o. Seninle bir alakası yok ki. Hatta bugün onun devamı sayılan parti, Saadet Partisi senin karşında. Nasıl anlatacaksın bunu insanlara? Akılla bir alakaları yok. Çünkü akla ufacık bir değmesi olursa altından kalkamayacağını biliyor, o yüzden üfürüyor. İşte Tarım Bakanı'nın yaptığı gibi. Nasıl buğday? Çok iyi ya. İyi değil mi? İyi. İyi, iyi de lan. İyi iyi, buğday iyi, fiyatı da iyi. Bak duydun, Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyor. Etmedi. Yok ediyor, içinden ediyor, ben anladım. Anlarsın, bir tek sen anlarsın zaten. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Bugün Barış Terkoğlu'nun yazısı son derece önemli. Çünkü şöyle bir önemi var, biliyorsunuz. Birkaç gün önce Sedat Peker, organize suç örgütünün lideri, ardı ardına paylaştığı o tweet zincirinin içinde İstanbul'da Esenyurt'la birlikte oranın ilçenin ismini anarak oradaki silah değiş tokuşunu, 15 Temmuz'dan sonra dağıtılan silahları falan filan anlattı. Ama iş sadece bununla kalmadı. İş biraz da şu noktaya doğru kaydı. Dedi ki onunla birlikte, Esenyurt artık tek bir soyadıyla anılıyor. Bugün Barış Terkoğlu oraya giderek, Esenyurt'a giderek yaptığı incelemelerin sonucunu anlatmış ve diyor ki gerçekten aynı soyadına sahip iki aile, bir tanesi Trabzonlu, bir tanesi Antepli, iki aile ama ikisi ortak çalışıyorlar. Çünkü arkalarındaki güç aynı diyerek Esenyurt yazısı yazmış. Bugün mutlaka ama mutlaka okunması gereken yazılardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok küçük ölçekli bir şey. Ama daha ilçe yokken nasıl oraya talip olduğunu, adı işte şu anda bu silahların dağıtımıyla ilgili olarak anılan Necmi Kadıoğlu'nun nasıl gidip reizinden Esenyurt'u Allah'ın emri, peygamberin kavliyle nasıl istediğini, kendisine nasıl verildiğini ve üzerinden nasıl bir rant sağlandığını örnekleriyle ve detayıyla yazmış. Bugün onun okunması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir. İki, bunun dışında şu iktidar gazetelerindeki 15 Temmuz haberlerini hafta boyunca çok daha dikkatli inceleyeceğiz. Çünkü onların içinde muhtemeldir ki aralara biz yapmadık, biz tanımıyoruz, hatta hiç karşılaşmamıştık bile diyerek abuk sabuk şeyler sokuşturmaya çalışacaklar. Yani bizim olayla hiçbir alakamız yok. Hiç duymadık biz bunları. Bunlar nereden çıktı falan diyerek çok dikkatli olmamız lazım ki o oluşturulacak safsatalardan mümkün olduğunca az etkilenebilelim. Her sabah olduğu gibi Gazete Pencere ile başlayalım bu sabahki yayınımıza da. Ama tabii önce bunu yapabilmek için Gazete Pencere'yi bulmamız gerekiyor. Hemen açalım ve görelim bugünkü, bu sabahki birinci sayfasında ne var? Utandıran diyalog. Ben görmemiştim gazeteyi ama aklın yolu bir, o da aynı şeyi görmüş. Tekirdağ'daki şu buğday üreticisiyle yapılan, daha doğrusu Tarım Bakanı'nın bir de mikrofon uzatılmış haliyle yapılan. Mutlusun değil mi? Mutlu. Lan mutlu, çok mutluyum. Çok mutlu. Ya kesin mutluyum ya. Mutluyum da algılayamıyorum röportajı var. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Tekirdağ'da bir çiftçiyi tarlasında ziyaret etti. Derdini sorarken söze çiftçi memnunum diyor, söyle bakalım diye başladı. Öyle. Öyle. Mutlu olunacak ol. Olamıyorum. Nasıl olamıyorum? Ne diyorsun sen ya? Yok oluyorum. Dur. Olmaya başladım galiba. Dur biraz şey yapayım. Ben bir miktar mutlu olayım, tam çıkartırım onu. Şu anda çıkartamıyorum. Yeterince çıkartabilecek kadar mutlu olamadım sanırım. diyaloğu. İğrenç ya, gerçekten iğrenç. Ciddi söylüyorum, buna başka kelime bulamıyorum ben. Bu iğrenç. Yani bir insanın ağzından çıkan cümleye bile tahammülleri yok. Cümleyi de kendi kuruyor onun adına. Şimdi diyeceksiniz ki o çiftçinin hiç mi şeyi yok, suçu yok? Var, olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Hep söylüyoruz ya burada 6 yıldır. Kardeşim, Nazım'ın kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim dediği insan. O yapıyor. Şimdi ardı ardına görüyorsunuz burada birinci sayfaya koymuş gazete pencere içinde gazeteyi hazırlayanlar ama elim kırılsaydı da oy vermeseydim. 19 senede biraz geç değil mi hacı? 19 sene. Yani senin bir şeyi algılayabilmen 19 sene sürüyor diye biz hep beraber hayatımızın boka batmasını seyretmek zorunda mıyız? Senin kafan çalışmıyor o zaman, bu kadar net. Senin kafan basmıyor, geç intikal ediyorsun. O zaman nasıl yapacağız bunu? Bir tarafta Aysun Kayacı bakışı, benim bununla oyun bir mi? Öbür tarafta ulan biraz gayret yav yav, yaşadığına bak, yaşadığına utan bir parça. Bugünkü hayatı bana kim getirdi, dayattı diye sor. Sorunun cevabı ortada zaten. Sen 19 sene sonra anlayacaksın diye koskoca ülke boka battı. Tabi bir grup yalakanın da eşliğinde onlar da. Ya ne olacak, biz onlara da bir şans verelim, al. Hayrını gör verdiğin şansın. Camide protokol bakalım. İstanbul Müftülüğü'nün himayesinde Fatih Camii'nde Kemal Efendi Vakfı'nın öğrencileri için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la birlikte üst düzey isimlerin de katıldığı merasimde minberin yanına protokol davetlilerinin özel koltuk düzeni kuruldu. Aferin, çok güzel. Vallahi çok güzel ya. Ciddi söylüyorum, ondan sonra diyor ki ya gençler dinden uzaklaşıyor. Şunu gördükten sonra ne yapsın? Yani protokol var dinde. Var mı normalinde? Yok. Sen yapıyorsun. Çünkü senin kafan ona çalışıyor. Senin kafan net bir şekilde ona çalışıyor. Önümüzdeki günler bu IMF programı hikayesini çok duyacağız. Erdoğan Toprağ'ın, CHP'li Erdoğan Toprağ'ın dile getirdiği bir iddia. IMF'den Türkiye'nin payına düşen 6,5 milyar doları bekliyorlar dört gözle diye konuştu. Şu anda örtülü bir şekilde IMF programı uygulanıyor diye onu da almışlar birinci sayfaya. İmralı heyeti üyesi Hatip Dicle ile konuşmuşlar. Erdoğan'ın çözüm sürecini Ergenekon ve MHP'nin dayatmasıyla bitirdiğini söylemiş. İttihat terakki zihniyetini temsil eden iktidarla çözüm mümkün değil demiş. Hatip Dicle 17-25 Aralık'tan sonra hem Gülen tasfiye edildi hem de Kürtlerle sürdürülen çözüm sürecinin bitirilmesine karar verildi ifadelerini kullandı. Ben buna katılmıyorum. Neden? Bakın burada bu sürecin içinde çok ciddi bir şey. Bunu söyleyince bazıları bozulacak. Bozulsunlar. Bu sürecin içinde, bu pazarlığın içinde o dönemde Kürtlerin siyasi hareketini yürüten BDP'nin onların hiç mi günahı yok kardeşim? Hiç mi yok? Yani öyle o zihniyetle başlayan çözüm sürecinin içinde. Bakın o günde söylediğimi aynı şekilde söylüyorum. Ne Kürtlerin ne Türklerin bir zaferi gibi adlandırılmalıydı bu. Tam tersini öyle dayattılar insanlara. Toplumsal desteğini kaybetmesinde o dönemde Kürt siyasetinin öncülerinin hiç hatası yok mu? Herkes çıktı işin içinden bir anda. Yok, o kadar kolay değil bu. Kusura bakmasın kimse. O kadar basit değil. Yani iktidar başladı, iktidar bitirdi. Onlar kötü. Yok kardeşim, öyle bir şey değil. Beraber yürürken sesiniz çıkmıyordu hiçbir şekilde. Siz bunu topluma yaymak için hiçbir adım atmadınız ki. Sadece kendi kazanımınıza baktınız siz. Geldiğimiz yerde burası işte, vurduğumuz duvar şimdi. Şimdi tekrar Kürtlere bir koz önerilir mi? Kürtler bunu kabul edebilir mi? İyi de bizim konuşmamız gereken bu değil ki. Bu ülkede eşitlik tamamen kaybolmuş durumda zaten. Kime verilecek, hangi haktan bahsediyoruz biz? Adalet yok ki bu ülkede. Adalet yok. Evet, Selahattin Bey'in söylediği doğru. Pervin Buldan çıkıp konuşmalı. O dönem bize neler teklif edildiğini açıklarız. Açıklasanıza. Pervin Hanım açıklayın. Ahmet Davutoğlu'ndan gram farkınız olsun. Açıklayın. Hadi. Siyaset böyle yapılabilecek bir şey değil. Bir farkınız kalmıyor, kusura bakmayın. Yani toplumsal destek, sosyal medya desteği var diye rahat rahat sallıyor herkes. Açıklayın, bunu siz söylediniz meclis kürsüsünden. Bize açıklatmayın dediniz. Hatası olan sadece Atatürk mü? Atatürk nasıl hatası olabilir ya? Atatürk bir insan, makine değil ki. Bir yazılım değil yani bahsettiğiniz, cyborg değil. Elbette hatası var. Elbette hatası var. Ama burada Kürtlerin yaptığı, o dönemde yaptığı hatayı konuşurken hemen karşısına getirip Atatürk mü hatasızdı demek, dünyanın en saçma şeyi, kusura bakmayın da. Acımadı ki, acımadı ki demek bu. Pervin Buldan'ın ağzından duyduk biz bu sözü kardeşim. Yalan diyebilecek var mı içinizde? Buyurun Pervin Hanım. Elinizi tutan yok. Söyleyin. Tam da zamanı. Bize o dönemde ne teklif edildiğini açıklarız. Açıklayın. Ahmet Davutoğlu'ndan yarım gram farkınız olsun ya. Kusura bakmayın. Hiçbir farkınız yok şu anda. O da aynı şeyi söylüyor. İçeride neler konuşulduğunu açıklarsam insan içine çıkamaz. Hiçbir farkınız yok. Kusura bakmayın. Bu konuşulduğu zaman da gündeme gelecek kardeşim. %100 gelecek hem de. Çözüm sürecini MHP ve Erdoğan bitirdi. Allah aşkına. Yani her şey çok güzel gidiyordu. Güllük gülistanlıktı. Erdoğan ve MHP bitirdi sadece, öyle mi? Uzayda ilk zengin İngiliz milyarder Richard Branson uzaya gitti. Uzayın sınırı sayılan 100 kilometrenin 12 kilometre altında kaldı ama NASA 80 kilometre üzerine çıkanı astronot kabul ediyor. Bizde var ya her gün çıkan var. Ciddi söylüyorum. Kafa 3 milyon. Sürekli uzaysa 80 kilometre ne ki ya? 800 kilometre çıkıyor iniyor çıkıyor. Basınç farkından kafa iyice sepet oluyor. Branson'un uçağı kısa süre sonra dünyaya döndü. Rakibi Jeff Bezos o gittiğin yer uzay değil diye tiye almıştı. İyi bak o uzay olsa duramazsın. Uzay değildir o. Gel buraya gel. Valla biz uçururuz. Oğlum 3 yıla kadar uçan araba kullanacağız diyorum. Havan kime lan zenginsin diye. Artist. İsrail 3. doz için karar aldı. Dünya 3. doz aşıyı tartışırken Delta varyantının hızla yayılmasıyla vakaların tek basamaklı sayılardan 400'lere yükseldi. İsrail'de yeni karar alındı. İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, BioNTech aşısı olmuş zayıf bağışıklık sistemi yetişkinlerin koronavirüse karşı 3. doz aşı olabileceklerini duyurdu. Vallahi gidişat belli kardeşim. Gidişat belli. Bakın bütün dünyada dün itibariyle 4 milyonun üzerinde can kaybına ulaşıldı. 4 milyon. 4 milyondan fazla insan öldü. Hani o soytarılardan bahsetmiyorum. Ya yayın arasında da çok gelmiş. Ya abi bahsetmeyecek misin şu heriften? Hani ben işte Türkiye'nin en büyük bilgini olacağım bilmem ne. Önüm açılsa eğer doğru gidersem Türkiye'nin bilmem nesi olurum falan diye konuşacağım. Ya bir soytarıyla ilgili neyi konuşacaksın kardeşim? Yaptığı ortada herifin işte. Çıkıp abuk sabuk konuşan, sarı ırka dokunuyor, bu sarı ırka falan diyen. 4 milyon insan öldü diyorum ya. 4 milyon insan öldü. Yani kemik kaynatın suyunu için iliğini de çekin, kemik de kaldıysa artık onu da, yani kullanın onu da diyen insanlar nerede? Neredeler ya? 4 milyon insan öldü diyorum. Türkiye'de vaka sayısı hala 5 binin altına düşmüyor, düşemiyor. Neden? Vallahi tatil boyunca ben de gördüm. Çoğu insan özellikle tatil bölgelerinde oralarda Covid bitmiş. Ciddi söylüyorum yaşadığınız yerlerde siz benden daha iyi görüyorsunuzdur. Yok insanlarda yani maske yok. Mesafe zaten kalmamış durumda. Hoppa cuppa devam ediyor eğlence. Maske takana böyle uzaylı gibi bakıyorlar. Ama işte varyantlar yayılırken bekliyor insanlar. Bir yandan da sağlık çalışanlarının canı çıktı, hala koşturuyorlar. Hala insanlık dışı bir şekilde hala koşturuyorlar. Niye? Birilerini ikna edelim diye. Çünkü bu arada hala aşı karşıtları almayacağım yani ben inanmıyorum yani falan demeye devam ediyorlar. Sebep? Onlar öyle. Söyleyince de bozuluyorlar bu arada. Ya bozulun ya. Bozulun kardeşim bozulun. Vallahi bozulun. Bak bütün ülkelerde şöyle şeyler geliyor. İşte belediye otobüslerine binmeleri yasaklansın aşı olmayanların. Daha bunun devamı da gelecek göreceksin. Gelecek bunun devamı. Öyle basit bir demokrasi hakkı ihlali falan diye bakamazsın bu hikayeye. Ya benim aşı olmama hakkım var. Allah aşkına benim de hasta olmama hakkım var. Hastalığın çaresi buyken üstelik varyantlarına karşı da etkiliyken deltasına, delta plus'ına bilmem ne. Benim de hasta olmama hakkım var. Nasıl olacak bu iş? Ben inanmıyorum yani. Okumuş yazmış insanlar yapıyor bir de bunu. Söylediğin zaman da acayip bozuluyorlar. Acayip bozuluyorlar. Yani suratlar asılıyor. Hakaretin bini bir para falan uçuyor böyle ortalıkta. Neyse. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. İktidarda çoklu organ yetmezliği var. CHP lideri Peker'in iddialarından Cumhurbaşkanlığı adaylığına sorularımızı yanıtladı. İpek Özbey'in 360 derece röportajlarının konuğu Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet soruyor. 128 milyar dolar nerede? 10 bin dolar alan siyasetçi kim? 750 milyon dolar ödendi mi Ziraat Bankası'na? Demirören'e verilen kredi. Cübbeli neden hala görevde? Biliyorsunuz Tuğan Viral Sarı diye bir tip vardı. Üzerinde cübbe ve sarıkla görüntülenmişti. Hala bir şey yok. SBK'ya kimler kol kanat geldi? Sezgin Baran Korkmaz'a unutuluyor. Unutturmayacağız diye yazmış Aykut Küçükkaya bugün. Erdoğan'ın etrafındaki akil insanlar temizlendi. Şu an etrafındakiler vurguncu. Çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya olan bu iktidar sorunları çözemez. Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Soylu Erdoğan'ı teslim almış durumda. Edindiği bilgileri Bahçeli ile paylaşır. Erdoğan Bahçeli'yi ikna etmeden Soylu'yu görevden alamaz. Kayıp silahlar iddiası var. Bu konu çok sayıda CHP milletvekili tarafından dile getirildi. Vahim bir tablo. Ülkenin silahına sahip çıkamayan bir kişi ülkesini nasıl yönetir? Belediye başkanlarımızın tamamı olağanüstü bir çabayla görevlerini yerine getiriyor. Birinci görevleri halka verilen sözleri tutmak. Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri üzerine. Partinin Baykal sorunu yok. Deniz Baykal'la ilgili. Bunlar gündemi saptırmaya yönelik. CHP'de kimse satılacak duruma düşmez. Partinin geleneğinde de bu yoktur. Vallahi tebrik ederim. Ve yüksek tazminat davalarıyla korkutulmak isteniyor ama bunu yapan kişi bilmiyor. Cumhuriyet'in tarihinde de geleneklerinde de susma yok. Cumhuriyet'e açılan 1 milyonluk dava ile ilgili. Her yer Özyurt, Barış Terkoğlu'nun yazısı birinci sayfadan anonsla duyuruluyor. Bu arada bu da bayram göçü diye bir haber var. Biliyorsunuz Suriye sınırı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden karşılarında yani bütün muhabirler bunu bir şekilde haberini ya yapmıştır ya içinde olmuştur ya taklasını attırmıştır haberin yazılırken falan. Karşılıklı akrabalık ilişkisi olduğu için bayram dönemlerinde sınır açılır. İnsanlar karşılıklı gidip gelirlerdi. Cilve gözü sınır kapısından fotoğraflar var. 18 Temmuz'a kadar cilve gözünden geçeceklermiş. Türkiye geri dönüşleri ise 31 Aralık'a kadar. Yani giden kalabilecekti orada. AKP konuşturmayacak. İktidarı muhalefetin söz hakkını kısıtlayan 2018'deki meclis iç tüzüğü değişikliği kesmedi. Selda Güneysun'un haberi. AKP'li vekiller muhalefet %75 ile kürsüye hakim en çok CHP'liler konuşuyor diyerek Erdoğan'dan acil değişiklik istedi. Yeşil ışık yakan Erdoğan'ın yeni sisteme uyum için yasa tekliflerinin görüşme süreleri kısalacak yanıtını verdiği öğrenildi. Hiç görüşmeye gerek yok ki. Sarayda hazırlansın. Yani mecliste basit yani şey damga vurmaca. Yalnız buna üst yazı alacaksınız. 3 numaralı bankodan bir en fazla olsun bürokrasi mesela. 3 numaradan buna bir evrak numarası al. Gerek yok ki meclis dediğin yok ama parlamentonun bir başkanı var mesela. Bununla hiç ilgilenmiyor. Hiç. Sabah. Gözümüzü kırpmadan darbeye yine direniniz. Mücahit ve İsmail onlar 15 Temmuz'da hain darbeye karşı canlarını ortaya koydu. O gece gazi olan iki arkadaş kararlı. Vatan için hazır kıta bekliyoruz. Bir dakika. Darbeyi yapanlar, planlayanlar kimlerdi? Hani şimdi diyorsun ya Fethullah Gülen terör örgütü. Eyvallah. E o dönem? Bunu unutturmayacağız. Bu konuşulurken burasından konuşacağız. Siz de herkes böyle konuşacak. Unutulmayacak. Bu ülkenin 250 insanı canını yitirdi. 2500 yaralısı var. O gün. Bunu unutturmayacağız kardeşim. Bu tartışılırken bununla birlikte tartışılacak. O kadar basit değil öyle. Hoppala cüppala. İstediğin zaman anmayı yapıyorsun. Anmanın kralını yapıyorsun. Dün Avrupa'nın göbeğinde göz göre göre üstelik silahları Birleşmiş Milletler eliyle toplatılmış şekilde öldürülen 8 bin Müslümanı andı bütün dünya. Utanmadan, arlanmadan andılar üstelik. Sanki o katliama seyirci kalmamış gibi andılar. Mesela orada görev alan Fransızlar, Hollandalılar hiç utanmadılar. Hiç, vicdanları hiç sızlamadı bu insanların. 8 bin boşnağın toprağın altına nasıl gömüldüğünü görmemiş gibi davrandı herkes. Srebrenica'nın yıl dönümüydü. 26. yıl dönümü. 8 bin boşnak. Anmayı yaparken işin detayını bilmeden nasıl yapacağız bunu? Sadece sosyal medyadan bir tane fotoğraf paylaşmak, altına duygusal iki cümle yazmak yeterli mi? Aynı şekilde 15 Temmuz'da unutmayacağız kardeşim. Unutmayacağız. Onu nasıl getirdilerse o hale, cemaati nasıl şişirdilerse, devlet eliyle nasıl palazlandırdılarsa, utanmadan Yüzüklerin Efendisi çıkmış, Anadolu Ajansı'nın içine tüküren kendisi değilmiş gibi. Bak diyor ki mesela, bugünün diyor basın medya ilişkileri bir kez daha tanımlanmalı diyor. Yani medyanın bu göbekten bağlılığı iyi değil diyor. Utanmadan, arlanmadan, seçim gecesi iktidar partisinin genel merkezini ziyaret etmemiş gibi hiç utanmadan söylüyor bunu. Unutturmayacağız kardeşim. Unutturmayacağız. Evet, bizim ülkemizde hafıza biraz zayıf. Ama unutturmayacağız o zaman. O zaman daha çok söyleyeceğiz. Cumartesi anneleri Çağlayan Adliyesi'nde yargılanıyor, unutmayacağız. 30 senedir, 850 haftadır o insanların toplandıkları Galatasaray meydanında vatan haini olarak mimlenmelerine, yerlerden sürüklenmelerine neden sessiz kalıyorsun diye soracağız insanlara. Yasa dışı bir şey yapmıyor ki insanlar, yakınlarını arıyorlar ya. Ellerinde bir tane karanfille yakınlarını arıyorlar, bu kadar basit. Eğer unutursak bütün bu yalanlara maruz kalırız. Bu hafta çok kalacaksınız zaten. O yüzden bu hafta hafızayı dik tutacağız. Her yayında, hafta boyunca her yayında hatırlatacağım bunu size. Öyle değil o iş diyeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimini yapan aşağılık cemaati siz şişirdiniz. Siz büyüttünüz, siz bu hale getirdiniz. Devletin göbeğine siz soktunuz, siz palazlandırdınız. Parasını siz kazandırdınız. Bütün dünyaya promosyonunu siz yaptınız. Bunu unutturmaca yok. Çünkü siyasal İslam'ın tam da istediği şey bu. Evet, oldu bir şeyler. Ayran, yani döküldü ayranımız galiba ama yani onu unutalım ya. Önemli olan bunları lanetleyerek analım. Yok, o kadar basit değil. Kimin yaptığını, kimin bunda pay sahibi olduğunu unutmayacağız kardeşim. Öyle bir şey yok. Sabah bunu yazmış. Bakalım başka buradan okulan. Sabah buldun, haberlisini arıyorsun ha. Vallahi. Neyse, bütün gazetelerde bu arada şampiyon İtalya diye de haber var. Onu da görelim, gösterelim. Hani farkında değilmişiz gibi davranıyor olmayalım. Sözcünün manşeti Atatürk krizden satarak değil üreterek kurtardı. Onun izinden gidilse ekonomide tablo böyle ağır olmazdı. AKP iktidarının kaynak yaratmak için devlete ait mülkleri satışa çıkarması akıllara Atatürk'ün ekonomi politikasını getirdi. En iyi örnek ise Sümerbank. Sadece Sümerbank konulamaz ki burada. Yani bulunduğunuz yerlerde mutlaka Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalma bir şey göreceksiniz. Bir bina göreceksiniz mesela. Yani ne bileyim, Adana'da Milli Mensucat'ın fabrikasını göreceksiniz. Çok büyük bir AVM'nin dibinde ama Milli Mensucat fabrikasını göreceksiniz. Neden bunu yapmış bu insan diye soracaksınız. Neden? Neden bu ülkede bu fabrikalar kurulmuş? Şeker fabrikaları, Bursa'daki Merinos. Evet, bunlar niye kuruldu diye soracaksınız. Ziraat Bankası bir yılda yandaş medyaya 53 milyon lira reklam vermiş. 53 milyon lira. Küçük geldi değil mi? 53 trilyon. Nasıl? İyi para. Basına uygulanan ayrımcılığı CHP milletvekili dile getirdi diye yazılmış Atilla Sertel. İktidar destekçisi medyaya kamudan reklam yoluyla aktarılan paralar. Ziraat geçen yıl 42 milyonu televizyonlara, 11 milyonu gazetelere olmak üzere 53 milyon liralık reklam vermiş. Tamamı AKP ve MHP yakın medyaya ayrılmış dedi. Gerçek gazetecilik yapan medyaya reklam verilmemesini eleştirdi. Şaşırdık mı? Efendim? 53 milyon ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz sözü de var burada. Ankara'da simide %25 zam, simit 2,5 lira olmuş Ankara'da. Çay simit hesabı yapan arkadaşlar vardı. Öyle iktidara gelmişlerdi. Vallahi. Üstelik hani 3 çocuklu da değil, 2 çocuklu aileden hesaplayalım. Sadece 3 öğün çay simit. Bak, çayın fiyatını katmıyorum. Tamam ulan, çaylar benden. Vallahi bak, çaylar benden. Sadece simit hesabı yapacağız. Her sabah, her öğlen, her akşam. Toplam 12 tane simit yenecek. Kapış? 12 tane simit. Sadece bu kadar istiyoruz. 30 liranın, bak, günlük 30 liranın, sadece 30 liranın simide verildiğini ve birer simitle insanların doyduğunu düşüneceğiz. Tamam? 30 lira. Bir ay içinde sadece 900 lira simit parası verdiğini düşüneceğiz bu ailenin ve nasıl yaşadığını anlatacaksın bana. Bak, çayı ben ısmarlıyorum diyorum. Çay yok bunun içinde. Sadece simitle. Çayı kattın da asgari ücret gidiyor zaten. Hadi yapalım hep beraber. Ve bugün o yalanı söyleyen insanlar bugün bundan bahsetmiyor ya. Onun için diyorum ya, unutturmayacağız kardeşim. Hiç öyle bir şansı yok kimsenin. Yani öyle olacağını düşünüyor, seviniyorsa falan, çok yanlış düşünüyorlar. Bir günün bu sabahki manşeti Londra'nın çöp kutusu olmuşuz. Hemen bakalım. Kendi çöpünü bile ayrıştıramayan Türkiye'ye İngiltere'den gelen plastik atığın yasaklı dönemde tam 4000 ton arttığı ortaya çıktı. 4000 ton. İngiltere'deki ihracatçıların atıkları 1912-O4 kodlu yasaklanmış atıklar olarak değil, 1501-02 kodlu, 1912-04 o zaman, plastik ambalaj atığı olarak sınıflandırarak kuralları çiğnemiş olabileceği belirtildi. Yasağa karşın artan ithalat miktarına dikkat çeken CHP milletvekili Murat Bakan, Türkiye'ye çöp kaçakçılığı yapılmış, bu durum iktidar ve sektör tarafından izaha muhtaçtır diye yanılmış. Bence izah edilecek bir şey yok kardeşim. Çöp nereye atacağız bakıyor. Ülke çöplüğe dönmüş zaten. Buraya sallıyorlar. Parasını veriyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Her şeyi. Arazi satan belediye cami için arsa kiraladı. Yaren Çolak'ın haberi. AKP'li İstanbul Pendik Belediyesi cami yapmak istediği arsayı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan 10 yıllığına kiralamak için belediye meclisinden karar çıkarttı. Park olması gereken yeşillik alanının cami yapılmak üzere kiralanması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Belediyenin başka mahallelerdeki arsalarını satarken cami için Devlet Demiryolları'ndan arsa kiralaması dikkat çekti. Belediye 5 yıl önce cami yapılmak istenen yere 400 metre mesafedeki arsasını satmıştı. Biz tatile çıkmadan önce ben hatırlıyorsunuz burada tasarruf genelgesini konuştuk. İlk kez sabah burada konuşuldu. Sonra olay oldu. Herkes konuştu üzerinde. Ya hani yeni yatırım olmayacaktı? Cami arsası arazisi falan. Bu değil, bunu kastetmedik ki biz ya. Bundan sonrası için. Bundan sonrası için şey yapacağız onu. Şimdi bir yapalım. Bu arada bir kıyaslama haberi var. Avrupa bu tabloyu kesin kıskanıyordur diye. Konut fiyatlarındaki artış miktarı. Bakın, dünyadan örnekler var. Avrupa Birliği genelinde %6.1 artmış konut fiyatları. Hollanda'da %11.3 artmış. Ama son bir yıl içinde Danimarka'da %15.3, Litvanya'da %12, Lüksemburg'da %17 en fazla, Türkiye'de %32. Sebep? Biz daha mı çok zenginleştik? Ya da şöyle mi diyelim, mesela ülkenin bir kısmı suya mı gitti? Arazi mi azaldı? Hiçbiri değil. İnşaat ya Resulallah. Arkadaşlar böyle bakıyor olaya. Her yere dikelim. Her yere TOKİ dikelim. İğrenç. Yapıştıralım. Her yere yapıştıralım hem de. Ondan sonra cami yapacağız. Arazi kiralayalım. Unutturmayacağız kardeşim. Bu haberlere daha tetikte yaklaşacağız. Bunlar daha çok öne çıkacak. Ya sabah da baktım, bu haberi nasıl okuyacağım ben bilmiyorum. Çünkü okurken böyle içim kalkıyor. Gerçekten içim kalkıyor. Dördüncü yargı paketiyle biliyorsunuz istismar suçu için delil şartı getiriliyor. Ve bizim son dönemde, son bir ay içinde duyduğumuz haberlerin tamamında küçük çocuklar söz konusu. Hani delili nasıl toplayacak bu çocuklar? Kaldı ki pek çoğuyla ilgili mesela adli tıptan alınmış fiziki zarar gördüklerine ilişkin raporlar var. Buna rağmen bir şey yapılmıyor. Ve şimdi deniyor ki çocuğumun ruhundaki yara somut delil sayılmadı. Çocuğu istismara uğrayan bir annenin sözleri bunlar. Yani biliyorum içiniz kalkacak ama okumak zorundayım. İstismarı tespit etmek için üstünden zaman geçtiğini söylediler ama çocuğumun ruhundaki derin yarayı tespit etmediler. Yarayı somut delil saymadılar. Çocuğu babası tarafından istismara uğrayan bir başka anne ise kızım döver korkusuyla yıllarca yaşadıklarını saklamış. Bundan sonra bu çocuklar hepten susacaklar derken bir başka anne şöyle tepki gösteriyor. Hangi somut delil? Ben anlamıyorum. Biz çocuklara inanmayacaksak kime inanacağız? Bu nasıl bir vicdansızlık? Dördüncü yargı paketi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten bunu da konuşmanın zamanıdır. Daha önce konuştuk aslında. Başka bir vesileyle konuşmuştuk ama bir kere daha konuşmamız lazım bence. Türkiye'nin ilişkide olduğu uluslararası kuruluşlar bu konularda son derece ikiyüzlü yaklaşıyorlar. Gerçekten. Mesela Avrupa Birliği bu kuruluşların en önde gelenlerinden biri bana kalırsa. Birleşmiş Milletler en önde gelenlerinden biri. Madem ortak yürüyoruz, mesela Türkiye'nin bu konuda almadığı yol konusunda onlar tedbir almak zorunda. Şimdi içinizden bazıları çıkıp şunu söyleyecek. Sen Türkiye'yi dünyaya mı şikayet ediyorsun? Şikayet etmeye gerek yok ki. Beraber çalışıyorsun bu konularda. Ortak imzalanmış sözleşmeler var, uluslararası anlaşmalar var. Birleşmiş Milletler insan hakları metni var. Çocuk hakları metni var. Ya onlar yapmıyorlar. Gerçekten mesela Almanların bu konuda, Avrupa Birliği'nin diyelim aslında ama tabii öncü ülke olarak Almanların hala Merkel kafası olduğu için Almanların mesela mülteciler buradan gitmesin, Avrupa'ya gitmesin diye resmen bunu koz olarak kullandığını biliyoruz. İkiyüzlülük işte bu, en az Avrupa Birliği en az ikiyüzlü diyorum ya, bunun için söylüyorum. Sadece Srebrenica'daki katliamla ilgili değil, bu konuda da ikiyüzlüler. Görüyorlar, adım atmıyorlar asla. Adım atmıyorlar kardeşim. Böyle yaklaşıyorlar olaya. Görmezden geliyorlar. Uluslararası kuruluşların üzerine düşeni yapmadıkları bir temel gerçek. Cidden. Hiç bu konuyu eğip bükmeye gerek yok yani. Hem de hiç. Evrensel iyi yerden yakalamış yani manşeti. Devam edelim. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşeti Türkiye fobisi. Göçmenlere baksın ama adı geçmesin. Avrupa Birliği mülteciler konusunda destek beklediği Türkiye'ye düşmanlığı trajikomik boyutlara vardırdı. AB'den daha önce 3+3 milyar avro olarak öngörülen ve Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı adı altında verilen desteğe yeni isim arayışı var. Nedeni ise programda Türkiye adının geçmesi. Girme. Girme kardeşim. Senin elini tutan mı var? De ki ben bunu ahlaki bulmuyorum. Bu insanların hayat haklarının, seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmasını ben doğru bulmuyorum. Para karşılığı da olsa bunu yapmam. Yapmasana. Para o kadar, siyasal İslamcılar için para o kadar önemli ki. O kadar önemli ki. Ya bu... Herifin adını anmayacağım ama bu gazetede yazan bir tip var. Böyle sıfır numara şeriatçı bir tip. Bugün miras hukukuyla ilgili bir yazı yazmış. Ben de özel olarak ilgilenirim. Benim ilgimi çekiyor. Şu hani İslam'da erkeğe iki, kıza bir, kız çocuğa bir hisse hikayesi. Bununla ilgili yazı yazmış. Ben sabah yazıyı okudum. Ya öyle bir savunuyor ki. Diyor ki bu nimet külfet dengesiyle alakalıdır diyor. Külfeti çeken erkek olduğu için mirastan onun fazla pay alması normaldir. 21. yüzyılda yaşıyor bu herif. Gerçekten sizin benim gibi oksijen tüketiyor. Atığı var. Bayağı ciddi atığı var hem de. Fikri kirlilik yaratıyor. Açık açık bunu söylüyor. Neden? Bak bunu hangi kafa biliyor musun bu işte? Uğur Şahin ve eşi kafası bu işte. Uğur Şahin ve eşi yok. Özlem Türeci onun adı. O kadının bir adı var. Özlem Türeci. Aynı kafa. Hiçbir farkı yok. Zihniyetin çalıştığı yer aynı yer çünkü. Nimet külfet diyor. Çünkü kız çocuğu hani miras alıp yatacak ya, yiyecek o. Erkek çalışıyor. Peki bugün çalışan kadınlar? Onların hayatı yok mu? Aynı kafa, aynı kafa. Hiçbir farkı yok. Bu arada şu haberi de göstereyim. Erdoğan'ın ısrarla her yıl Srebrenica katliamının yıl dönümünde Aliye İzzet Begoviç'e atıfla Aliya'nın mirasına sahip çıkacağız, Aliya'nın izinden gidiyoruz falan söylemi bence aklınızın bir yerinde kalsın. Çünkü sanki bir parça alternatif geliştirmeye çalışıyorlar. Kime? Atatürk'e. Ciddi söylüyorum. Bakın bunu aklınızın bir yerine yazın. Yazın bir yere. Biz erken konuşmuş olalım da bir alternatif. Yani Aliya daha dine yakın bir kafayla Aliye İzzet Begoviç'i Atatürk'ün karşısına bir alternatif olarak koymaya çalışıyorlar. Ciddi ciddi yapıyorlar bunu. Bilge kişi, bilge insan, işte biz onun izinden gidiyoruz, önderimizdir falan filan diye. Sanki ikisinin arasında bir benzerlik varmış gibi. Aliye İzzet Begoviç'in nasıl bir yapıda bir insan olduğu, Bosna için neler yaptığı, kuşkusuz herkes tarafından bilinen, malum olan bir şey. Ama burada yapılmaya çalışılan ben hiç iyi niyetli bulmuyorum. Aklınızın bir yerinde kalsın derim. Çünkü bu tartışmaya şahit olacaksınız. Akşam gazetesine bakalım. Aşı olmayana kısıtlama. Profesör İsmail Balık, Delta varyantının 1,5 ayda yayılabileceği uyarısı yaptı. Aşıyı teşvik amacıyla dünyadaki kısıtlamaları Türkiye için de önerdi. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Başkanı Balık, ülkemizde Delta varyantını Ağustos ortalarından itibaren %80 görmeye başlayacağız. Bunun önüne aşılamayla geçebiliriz ama gençlerde aşı oranları geriliyor. İki doz aşısını olmayanlar konsere, sinemaya, futbol maçına alınmayabilir. Bana kalsa belediye otobüsüne de alınmamalı. Ciddi söylüyorum. Ciddi söylüyorum. Ya kardeşim ortada bir hastalık var. Hastalığın tedavisi için kullanılan bir aşı var ve sen bunu yapmıyorsun. Sen diyorsun ya benim aşı olmama hakkım var. Benim de hasta olmama hakkım var. Benim de hasta olmama hakkım var. Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Braun'un aşı olana yaptırım olmayacak sözleri yeni kısıtlamalara işaret ediyor. İsrail'de sadece aşılananlar restoran ve kafelere girebiliyor. Danimarka'da aşıları tamamlananlar maçları stadyumda izleyebiliyor. Bizde de olmalı. Bizde de olmalı. Başkanı tarif etti, adayım diyemedi. Hatırlıyor musunuz? Yani bu sözü söylemekten nefret ediyorum ama biz bunu konuştuk. Cumhurbaşkanı adayı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Hatırlıyor musunuz? Hem de çok konuştuk. Yani pandemiden önce konuşmuştuk biz bu hikayeyi. 2 yıl olacak neredeyse. Ben size demiştim ki doğal olanı CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasıdır. Ama tıpkı 2007'deki Cumhurbaşkanlığı değişiminde olduğu gibi, yani o dönemde Erdoğan'la Abdullah Gül arasındaki tartışmada olduğu gibi, siyaseten devamın hangisi için hayırlı olduğuna bakmak zorundadır Cumhuriyet Halk Partisi. Hatırlıyor musunuz? Şimdi ısrarla buradan ittiriyor iktidar medyası. Hadi açıkla açıkla hadi hadi açıklasana açıkla oğlum açıkla hadi hadi. Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için tartışmalar yapıldığını ve anketler yayınlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı topluma örnek olmalı, ahlaklı ve alçak gönüllü olmalı dedi ancak yine adayım diyemedi. Ya yazacağınız habere tüküreyim sizin. Peki bunu demekle siz şunu saymıyor musunuz zımnen? İkincil görüntüde gizli olarak. Yani Cumhurbaşkanı topluma örnek olmamalı mı? Ahlaklı olmamalı mı? Mesela alçak gönüllü olmamalı mı Cumhurbaşkanı? Ya da siz alçak gönüllü, ahlaklı, topluma örnek insan olduğu zaman sizin aklınıza otomatik olarak Kemal Kılıçdaroğlu mu geliyor? Saydı ama adayım diyemedi diyor. Ya sizin kafanız gerçekten hiç çalışmıyor. Hakikaten bak sadece görgüsüz değilsiniz. Çok aptalsınız siz. Aptal değilsin kardeşim, çok aptalsın. Burada saydığının nereye gideceğini bilmiyor musun bu söylemin? Saydığı özellikler: alçak gönüllü, ahlaklı, topluma önder olacak. Bunu saymasına rağmen adayım diyemedi diyor. Oysa Geniş Şafak'ın kafasıyla bunları saydığında bizim aklımıza direkt Kemal Kılıçdaroğlu geldi demek bu haber. Ama sadece görgüsüz değilsiniz, çok kafasızsınız. Kafanız hiç çalışmıyor. Hiç yani zerre kadar çalışmıyor kafanız. Şu haberi bir kere okusan yazdıktan sonra, ciddi söyleyeyim bak, bu haberi muhabir yazıyor. Editör okuyor, haber müdürü okuyor, sayfa sekreteri okuyor, genel yayın yönetmeni, herkes okuyor bu haberi. Birinin de şunu söylemek aklına gelmiyor. Lan oğlum biz bunu böyle yazarsak o zaman doğal olarak aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Çünkü bu insanlar, bu insanda bu niteliklerin tamamı toplanmıştır demek değil mi bu? Kafanız hiç çalışmıyor ya. Yani gerçekten beyin hiç basmıyor maalesef. İşte eldeki malzeme bu. Dünyanın en güzel gazetesini ben tatil boyunca okumadım. Vallahi çok ciddi söylüyorum. Hiç açıp bakmadım bile. Yani ne yapmış ne etmiş. Çünkü bu şey gibi biraz. Dandik Brezilya dizileri gibi. Böyle istersen 20 gün seyretme. Hiçbir şey fark etme. 21. gün seyret. Zaten aynı boş bakışla herkes birbirine yaklaşıyor. Kaldığın yerden devam edebiliyorsun. Çünkü kaldığın bir yer yok. Hep orada zaten. Takvim de öyle. Emekliye, çifte kazanç, sosyal yardımlara Temmuz zammı. Şimdi açıklanan enflasyon oranı ile birlikte mecburen zam yapacaklar. Zammı nasıl karşılayacak devlet? Para yok. Karşılarız. Stratejik, sıcakkanlı ülkesini geliştirmeye kararlı. Kim? Aysun Kayacı. Değil. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Başkan Erdoğan'ı başkan bu sözlerle övmüş. Stratejik, sıcakkanlı ülkesini geliştirmeye kararlı. Başkan Erdoğan, başkan. Çok önemli bir lider. Bizler kabul etsek de etmesek de Türkiye'yi neredeyse Atatürk kadar yönetmiş biri. Yani ya senin kafan çalışmıyor ya yanlış tarih okudun. Yani neye bakıyorsun sen? Ben çok anlamadım ama. Nasıl neredeyse Atatürk kadar yönetmiş biri. Hadi ya. Kurmuş. He, öyle değil tabii. Vahşetin İzmariti, Pınar Gültekin cinayetini hatırlıyorsunuz. Cemal Metin Avcı tarafından bir varile konularak yakıldığı söylenmişti. Biliyorsunuz şimdi savunmalarda tam böyle abuk sabuk bir yere geldi mevzu. Yok ya onun alakası yok falan. Çünkü bütün deliller görünmesine rağmen. Muğla'da ekipler avcının Pınar'ı öldürdüğü yeri tekrar inceledi. Genç kızın yakıldığı varille evde sigara izmariti ele geçirildi. İzmaritteki DNA katilin en yakınını işaret ediyor. Çünkü izler annesi Ayten Avcı ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'a ait. gencecik bir kızı yok edip ortadan kaldırıp bir varilin içinde yakarak. Vahşet, bir anne var içinde. Düşünün artık. Günün en komik haberi, bunu okuyacağım. Kalanını okumayacağım bunun. Bir tane de mektup okuyacağım size. Türkiye'nin isim haritası belirlendi. 2021 yılı içinde şu ana kadar kızlarda en çok konulan isim Zeynep. Tahmin ettiniz. Erkeklerde, bak bu kardeşim biliyor kardeşim, boşa söylemiyorum. Yusuf. Yusuf. En çok konulan isim. Biliyor da koyuyor insanlar. Ciddi söylüyorum. Çünkü tam ortam buna müsait. Oğlanın adı ne? Yusuf. Böyle pıt diye gidiyor anında. Niye? Korku dağları beklemiyor ki. Ülkeyi bekliyor çünkü. Herkes Yusuf Yusuf. Herkes Yusuf Yusuf. Ötüyor ötüyor millet. Zın zın. Erkeklerde en çok Yusuf konmuş isim. Kızlarda Zeynep. Bu arada 1'e 2 miras hukukundaki, şer'i miras hukukundaki ayrımın nedeni belli. Nimet külfet dengesi. Erkek külfeti çekiyor. Yok öyle tek başına eşit mirasa konmak falan. Adam bunu anlatıyor ya. Ciddi ciddi ya. Adam sözünü hani mecburen kullandım burada. Gelişi güzel. Nafiz hocam. O Nafiz hocam diyen dilini yerim senin. Söyle. Emret. Hocam biz 5 yıllık evliyiz. Olur, Allah mesut etsin. 3 tane de çocuğumuz var. 5 yıllık evlisiniz, 3 çocuğunuz var. Doğumdan sonra diyorsun, refakatçi ben kaldım yanında eşimin. Mantıklı. Zaten şey yapmayın, nefes almasın kadın. Vallahi bak ne gerek var ya. Ne gerek var? Yani mirastan eşit yararlan, bilmem ne. 5 yılda 3 bence çok mantıklı. Eşim tüp bağlatalım dedi, bir zararı var mı? Şöyle, yani soğuk havada geceden tüpte bırakmazsan çok zararı yok. Ama geceden tüpte kalırsa sabah çalıştırdığında biraz şey yapabilir, titreyebilir. O olur yani. Başlangıçta çünkü o zaman hani memeler aktif hale geçtikten o meme değil lan, o meme değil. Bujinin memeleri. O memelerden yani buji elektriği attıktan sonra o yakıtların püskürtüldüğü memeler daha hızlı çalışıyor, daha büyük açılıyor. Onun için titreyebilir biraz. Geceden tüpte bırakmazsan sorun olmaz. Geceden benzin al. Tüpü bağlattıktan sonra olur. Bak hocanın cevabına bak. Kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatta bağlanmasıdır. Ne o? İşte tüp bağlatma. Tanıma direkt böyle giriyorum diyorsun. Mantıklı. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması... Kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Neler? Bütün o olaylar işte ya. Yani genel anlamda olaylar. Kadının cinsel isteğidir, adet düzenidir falan yani. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz. E mantıklı değil mi zaten? Kadının tüpleri bağlanıyor. Evet ya, onu boşa yazmışız son cümleyi. Yani kadın opere ediliyor. Erkekte niye değişen bir durum olsun ki? Zaten bunda değişen bir duruma tahammül olacağını zannetmiyorum ben. 5 sene evlenmişler, imzalar atılmış. Şahit misiniz? Şahitiz. Hadi bakalım buyurun. Hop bir sene sonra birinci çocuk refakatçi kalıyor. İkinci sene ikinci çocuk, artık kadın ölmek üzere. Bir sene nasıl kaçıyorsa kaçıyor. Hop dördüncü sene üçüncü çocuk, yapıştır 5. Bitti. Tüpleri bağlatmak değil yani. Abi bağlatmakta fayda var. Bayağı ama böyle hani trafikte araç bağlanır gibi. Hani çevirmede alacaksın, bağlayacaksın bir müddet. Hatta öyle bağlayacaksın ki trafikte yaptıkları gibi böyle uzunca bir süre onun hangi otoparka çekildiğini bulamayacak insanlar. Öyle bağlayacaksın onu. Kadın bu arada biraz soluklanacak. Bir parça kendine gelecek. Aa, insanlar varmış etrafımda diyecek. Hadi ya, herkes hamile değil mi diyecek mesela. O çünkü öyle zannediyordur muhtemelen. Herkes hamile. 5 sene. Ben öyle gördüm yani. Hocam, benim bir aydır midem ağrıyor. Geçmiş olsun. Doktor endoskopi istedi, korktum. Daha sonra ishal ve kabız oldum. Stres yüzünden mi? Korkudan. Korkudan olur o. korkudan altıma süzdürdüm denir yani Türkçe'de. Ondan korkudan oldunuz ishal. Endoskopiden çok mantıklı. Yalnız ishalin olduğu bölgeyle alakalı olarak kolonoskopi daha çok kullanılıyor ama yani siz bilirsiniz tabii yine de. Hocamın cevabı: ağızdan makata kadar sindirim sistemi tek parça bir organdır. Organ mıdır? Veya organ mı dedim, yanlış oldu. Onu silemiyoruz değil mi? Yaptık gazeteyi, doğru. Organ mı dedim ben ya? Tek parça organ. Coca-Cola makinesi benzetmesini boşa yapmıyorum. İnanın hepsini böyle düşünüyorlar. Yemeği buradan atıyorsun, tınk diye düşüyor aşağı. Tek parça organ çünkü. Bayağı bildiğin PVC, balkon dönüşü gibi. Dirsekli boru. Böyle bakıyor kafada. Ozon yapalım mı? En güzeli, içini temizliyor çünkü ozon. Stres ve sıkıntıdan direkt etkilenir. Direkt mi? Evet. Direkt olmasın o. Direkt etkilenir. Yani dedim ya, o PVC boru direkt. O etkilenir. Endoskopiden korkma. Eskisine oranla daha kolay, sorunsuz ve çok faydalı bir inceleme. Tedavi ve takibin nasıl olacağına karar verdiğimiz bir tetkik. Yaptır. Huzursuz bağırsak hastalığı sendromu da beraberinde var diyebiliriz. Mutlaka iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerilim, stres evham. Stres evham. Birlikte yazmış bunu niyeyse. Stres evham. Yeni bir kavram muhtemelen. Stres ve evham biliyorduk biz daha önce ama stres evham diye bir kavram ben yeni gördüm. Hoca yazdıysa doğrudur ya. Vardır öyle bir şey. Bence olmalı ayrıca. Huzursuzluk bağırsak düzenini bozar. Gaz yapan yiyecekleri az tüket. Mantıklı bence. Yani stres evham nedir bilmiyorum ama. Hocam ben 57 yaşındayım. Kalp hastasıyım. Aspirin kullanıyorum ama son 2 aydır bacaklarımda morluklar oluyor. Kalbi beslesin diye zerdeçal keçi boynuzu da yiyorum. Başka tavsiyeniz var mı? Olur. Olur mu? Olur mu demişim ya, var diyecektim ya. Bir şey yaptım, biraz aceleye geldi. Normalde çünkü çok inceleyerek yazıyorsun. Gerçekten gözyaşları içinde izliyoruz. Olur. Tavsiyem olur anlamında. Zerdeçalı bırak. Çok etkili tavsiye. Biliyorsunuz zerdeçalla ilgili şöyle bir şey söyleniyor. Kanın daha çok sulanmasına yardım ettiği, bu kan sulandırıcı ilaçlar gibi, onun da takviyede bulunduğu ve o nedenle hani kan sulandırıcılarla birlikte kullanıldığında tehdit olabileceğini söylüyor pek çok hekim. Hoca da onu anlatıyor. Düzenli olarak doktor takibinde kalın, kilonuz normal sınırlarda olsun ve dikkat, kafayı bir şeye takmayın. Doğru ülkedesiniz. Vallahi bak, dünyanın bir yerinde kafa bir yere takılmayacaksa orası Türkiye'dir. Bir tek ülkede bu yapılabilirse sadece Türkiye'dir orası. Kafa takacak hiçbir şey yok ki. Öyle bir hayat yaşıyoruz ki biz. Yani kafayı taksan kafa takılı kalır zaten orada. Ciddi söylüyorum. Kafa takılı kalır. Ama o bu arada işte bak, adınız olmadığı için Eliksir Rumuzlu izleyici demiş ki 2 yıl önce de bunu konuşmuştunuz, makinenin adını hatırlayamamıştınız. O hani vurulan cihaz var ya, Vekem olmuş adı. Vay be, hiç duymamıştım adını. Hiç bakmamışsın demek ki ona. Whack-a-mole. Neyse işte, sonuçta o alet. Kafayı takmayacaksan Türkiye'de takmazsın. Bir Alman çok mutsuz. Bir Fransız delirmek üzere. İtalyan ağlıyor. Dün Avrupa şampiyonu oldu. Ona rağmen üngür üngür. Hepsinin bir tane derdi var. Esenyurt nasıl bu kadar gelişti? Taşı toprağı altın kardeşim, bu Esenyurt nasıl bir yer oldu ya? Biz nasıl kaçırdık Avrupa'nın göbeğinde Esenyurt gibi bir cenneti, nasıl kaçırdık diye ağlıyor herkes. Nasıl? Yani bu adamlar tarımda neden bu kadar başarılı diye ağlıyor. O kadar başarılı ki çiftçi artık kendi konuşmuyor, onun adına bakan konuşuyor. Mutlu musun diyor. Mutlu mutlu bu diyor. Mutlu diyor. Fiyattan memnun musun diyor. Böyle diyor. Fiyattan diyor çok memnun. Bak diyor, sen duymadın muhtemelen diyor. Almansın, Fransızsın, anlamıyorsun zaten diyor. İçinden de diyor Cumhurbaşkanımıza dua ediyor diyor. Kesin. Bir yerde, dünyanın bir yerinde kafa takılmayacaksa orası Türkiye'dir. Diğer ülkelerin tamamı mutsuz. Hepsi. Arkadaki kitap biliyorsunuz. Burada duracak. Çağ sancısı Çınar Özkay'ın yaptığı röportajlardan bir derleme. Önemli röportajlar var içinde. Yuval Hariri ile yapılan bir röportaj var mesela. Aslında bugünü 3 sene öncesinden anlatmış. Hem de çok net bir şekilde anlatmış. Sadece o değil, sanat dünyasından, spor dünyasından, siyasetten insanlarla da yapılmış röportajlar var. Önemli bir kitap. Hafıza açısından son derece iyi olduğunu düşünüyorum. Tatil döneminde okumanız için de çok böyle akıcı, gerçekten çok akıcı bir kitap. Doğan Kitap'tan çıktı. Tavsiye ederim. Benim için çok sağlam, sağlıklı bir okuma oldu. İlk yayında da zaten konuştuk. Nihat Zeybekçi'yi hatırlayacaksınız. O da buradaki röportajlardan bir tanesi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünü, bu haftayı, 10 günlük ayrılığın ardından bu yayını beklediğiniz, burada olduğunuz, benimle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına, iyi ki katılıyorsunuz, iyi ki geliyorsunuz. Çünkü biz birbirine benzemeyen insanlar olarak bir araya geliyoruz burada. Hakikaten yani ortak noktamız çok az. Ama o kadar değerli ki ortak nokta. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz biz. Fikirlerimizle, özgür fikirlerimizle, birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşarak. Çünkü biliyoruz ki bunu yaparsak demokrasi dediğimiz şey tıkır tıkır işleyecek. Hem de öyle şık işleyecek ki hiç kimse üzülmeyecek bu ülkede. Evet, fikrinin önde olmadığını görecek ama bunun gerekçesini de görecek bir yandan. Diyecek ki kardeşim demokrasi böyle bir şey. Evet. Demokraside benim bu konuşulan fikirde önde olma durumum yok. Ama ben yine de fikrimi söyledim. Söyleyeceğim çünkü ben de buna inanıyorum. Ben de böyle yaşamak istiyorum. Yaşantının içinde birbirimizi kırmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden görüşümü açıklayabilmek istiyorum. Bunu söyleyeceğiz hep beraber. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Ve eğer derseniz, ya bu yayın sürsün kardeşim. Evet, bu yayında konuşulanlar başka yerlerde konuşulmuyor. Benim de desteğim olsun da ben nasıl destekleyeceğimi bilmiyorum. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açıp arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazarsanız ya da ünsalunlu.com.tr adresine giderseniz abone ol diye kırmızı bir düğmeyle karşılaşacaksınız. Ona dokunun. Korkmayın, para pul istemeyecek sizden. Sadece bir tek mail adresi yazıp yayına abone olacaksınız. Bunu yaptıktan sonra şu yukarı doğru baş parmak işareti var. Beğen tuşu. Eğer yayını beğendiyseniz tabii. Onu da tıklarsanız YouTube bu yayınları başkalarına da önerecek. Diyecek ki bak böyle bir şey izliyor insanlar. Bir bak istersen. ünsalunlu.com.tr adresinde abone ol düğmesi de, onunla birlikte bir katıl düğmesi de var tıpkı YouTube'daki gibi. YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj. İsterseniz, altını çift çizelim, İsterseniz bu yayını küçük katkılarla aylık olarak destekleyebilmeniz için. Ama istemezseniz hiçbir sıkıntı yok. Yayınlar ilk gününden beri parasız ve hep öyle olacak zaten. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bugünden sonra değişme ihtimali var. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.